Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Aban 1404, Miladi 13 Kasım 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından İran'ı Keşfet Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Nehcül Belaga öğütlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. General Musevi herhangi bir hata durumunda düşmanı dize getireceğiz dedi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran su ürünleri ihracatı 700 milyon doları aştı. Gazze'de şehit sayısı 69.187'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler kısıtlamaların Gazze'ye yardım ulaşılmasını hala engellediğini belirtti. Ve Irak Meclis Başkan Yardımcısı parlamento seçim sonuçlarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Şimdi haberler. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamada herhangi bir hatada düşmanı dize getireceğiz dedi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyit Hüseyin Musevi, Şehit Hasan Tahrani Mugaddem'in şehadetini anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, İran halkının 12 günlük kutsal savunmada onur yarattıklarını belirterek, şehitlerin yolunu güçle sürdüreceğiz ve herhangi bir hata durumunda düşmanı dize getireceğiz dedi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani arasındaki telefon görüşmesinde tarafların ortak ilgi alanlarına giren konularda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yolundaki çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Taraflar Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimden duydukları endişeyi dile getirerek bölge ülkelerinin barış ve istikrarı korumaya yönelik iyi niyetli çabalarının devam etmesinin önemine dikkat çekti. İran ve Katar Dışişleri Bakanları ayrıca Gazze'deki son gelişmeleri ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu son karar tasarısını ele alarak, özellikle Filistin halkının meşru haklarının, başta da kendi kaderini belirleme hakkının korunması için istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Pekin'in Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Diuo ile yaptığı görüşmede ikili meseleler, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünü anma planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rahmani Fazli, görüşmede İran ve bölgedeki son gelişmeleri aktararak mevcut koşullarda İran-Çin ilişkilerinin önemine dikkat çekti ve uluslararası ve bölgesel meseleler ışığında bu ilişkilerin stratejik değerini vurguladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı da İran ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünün yaklaşmakta olduğunu hatırlatarak, Pekin'in Tahran ile el ele vererek ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını daha üst seviyeye taşımak için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti. İran Kadın Voleybol Milli Takımı İslami Dayanışma oyunlarındaki son maçında Tacikistan'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İran Kadın Voleybol Milli Takımı Perşembe günü Riyad'da düzenlenen İslami Dayanışma oyunlarının üçüncülük yarışmalarında Tacikistan'ı 25-2, 25-7 ve 25-8'lik setlerde 3-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Bu galibiyetle İranlı kadınlar voleybolcular İslami dayanışma oyunlarında bronz madalya kazandı. İran erkek voleybol milli takımı ise aynı gün finalde Türkiye ile karşı karşıya geldi. Tacikistan Sivil Havacılık Kurumu ikili işbirliğini geliştirmesi ve hava taşımacılığının yaygınlaştırılması amacıyla İran'ın Meşhed ve Kiş şehirlerinden Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye iki yeni uçuş hattının İranlı Hava Yolu şirketi tarafından açılacağını duyurdu. Tacikistan Sivil Havacılık Kurumu bu açıklamayı Kurum Başkanı Habibullah Nazarzade ile İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptı. Açıklamaya göre İranlı Hava Yolu şirketi Raymon'un Meşhed-Duşanbe-Meşhed hattındaki uçuşları 19 Kasım Çarşamba gününden itibaren başlayacak ve haftada iki kez gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kish Air Hava Yolu şirketinin Kish-Duşanbe-Kish hattındaki charter uçuşları da 28 Kasım Cuma gününden itibaren planlandı. Taraflar bunun yanı sıra Kiş, Hocan ve Şiraz Duşanbe gibi yeni güzergahların açılması ile havacılık personelinin eğitimi ve yetkinliklerinin arttırılması konularında da görüş alışverişinde bulundular. İran Su Ürünleri Kurumu Başkanı ülkenin su ürünleri ihracatının %40 artışla $700 milyon geçtiğini açıkladı. Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı ve İran Su Ürünleri Kurumu Başkanı Hamze Rostampur, bu yılın ilk 6 ayında su ürünleri ve su canlıları yemlerinin ihracatında önemli artış yaşandığını belirtti. Rostampur, Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinin İran'ın su ürünleri sektöründe özel bir konuma sahip olduğunu ve ülke genelindeki su canlıları yeminin %70'inden fazlasının bu eyalette üretildiğini vurguladı. Ayrıca Çarmıhal ve Bahtiyari alabalığının ulusal bir marka haline gelme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı iki Filistinli şehidin cenazelerinin hastaneye nakledildiğini duyurdu. Böylece Gazze'deki şehit sayısı 69.187'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde iki şehidin cenazeleri ve 5 yaralının Gazze şeridindeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Bu rakamı da içeren rapora göre İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 69.187'ye, yaralı sayısı ise 170.703'e ulaştı. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin yıkılmasının Siyonist rejimin bu şehrin sakinlerine yönelik suç zincirinin devamı olduğunu söyledi. Hamas siyasi bürosu üyesi ve Kudüs işleri sorumlusu Harun Nasruddin, çarşamba günü yaptığı açıklamada Kudüslü vatandaşların evlerinin Siyonist işgal güçleri tarafından yıkılmasının, İsrail rejiminin işgalci politikalarının ve Yahudileştirme ile yerleşim planlarının bir parçası olduğunu belirtti. Hamas aynı gün yayımladığı bildiride İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını Filistinlileri zorla topraklarından göç ettirme ve Kudüs'ün Arap-İslam kimliğini yok etme yönündeki işgalci rejim politikasının bir uzantısı olarak değerlendirdi. Hamas ayrıca ev yıkım politikalarının Kudüs halkının direniş iradesini asla kıramayacağını vurguladı. Siyonist yerleşimciler İslami kutsal mekanlara yönelik saldırılarını sürdürerek Batı Şeria'nın kuzeyinde bir camiyi ateşe verdiler. Perşembe günü Siyonist yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit vilayetinde yer alan Bir İstiya beldesindeki bir caminin bazı bölümlerini ateşe verdi ve duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı. Görgü tanıkları yerleşimcilerden oluşan bir grubun bu beldeye saldırarak Hacı Hamide Camisi'nin camlarını kırdığını ve camiye yanıcı bir madde attığını, bunun da yangına yol açtığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Gazze'ye insani yardım gönderilmesinde hala ciddi kısıtlamaların bulunduğunu belirterek, yardımların daha hızlı ulaştırılabilmesi için mevcut engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric çarşamba günü gazetecileri yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in insani yardım ortaklarının sıcak yemek ve ekmek dağıtımına devam ettiğini, ancak gümrükteki gecikmelerin gıda maddelerinin paylaştırılmasını zorlu hale getirdiğini söyledi. Dujarric geçtiğimiz hafta yaklaşık 4000 mültecinin Gazze'nin kuzeyine geri döndüğünü belirtti. Barınma ve kış yardımlarının sağlanmasında ilerleme kaydedilse de bölgedeki ihtiyaçların hala çok büyük olduğu vurgulandı. Irak Parlamento 1. Başkan Yardımcısı vatandaşların oylarının korunması ve güvence altına alınmasının gerekliliğini vurgulayarak parlamento seçim sonuçlarının tam şeffaflık ve doğrulukla açıklanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu. Irak Parlamentosu 1. Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelvi, seçim sürecinin başarılı ve şeffaf bir şekilde yönetimdeki yoğun çabaları için Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na şükranlarını ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Amerika'da 43 günlük hükümet kapanmasının halk üzerindeki etkileriyle ilgili. Amerika Federal Hükümeti 13 Kasım 2025'te 43 gün süren benzeri görmemiş bir kapanmanın ardından yeniden faaliyete geçti. Bu kapanma önceki rekoru kırarak Washington'daki siyasi ve ekonomik krizlerin derinleştiğinin bir göstergesi oldu. Amerika 1 Ekim'den 13 Kasım'a kadar süren ve toplamda 43 gün devam eden en uzun federal hükümet kapanmasını yaşadı. Bu kriz 2019'daki 35 günlük kapanma rekorunu geride bırakarak Washington'daki siyasi kutuplaşmanın sembolü haline geldi. Federal hükümet, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı geçici bütçe yasası sayesinde 30 Ocak 2026'ya kadar açık kalacak. Bu yasa, Senato'daki müzakereler sonucu ortaya çıktı ancak uygun fiyatlı sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını içermiyordu. Asıl anlaşmazlık 1 Ekim'de başlayan 2026 mali yılına ait federal bütçe üzerindeydi. Her iki kongre kanadında çoğunluğu elinde bulunduran Trump ve Cumhuriyetçiler harcamaların azaltılmasını savunuyordu. Gereksiz harcamaların kesilmesi başlıklı yasa tasarısı kapsamında 9 milyar dolarlık dış yardım ve kamu yayıncılığı bütçesinin iptaliyle Kongre tarafından onaylanan bütçenin harcanmasını engelleyecek araçların kullanılması önerildi. Trump bu adımları devleti küçültme sürecinin bir parçası olarak görürken, demokratlar bu yaklaşımı kamu hizmetlerine saldırı olarak nitelendirdi ve sağlık sigortası sübvansiyonların uzatılmasında ısrar etti. 2021 ve 22 yıllarında artırılan bu sübvansiyonların Kasım 2025'te sona ermesi bekleniyordu ve uzatılmamaları durumunda milyonlarca Amerikalı için sigorta primlerinde %20 ile %30 arasında artış öngörülüyordu. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısını Senato'da 14 kez veto etti ve sağlık harcamaları için 1 trilyon dolarlık bir uzatma önerdi. Ancak bu teklif Cumhuriyetçiler tarafından kabul edilmedi. Bu krizin başlıca kazananları Başkan Donald Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk oldu. Trump bu krizin küçük devlet anlatısını güçlendirmek ve demokratlara karşı siyasi baskı aracı olarak kullandı. Cumhuriyetçi kongre üyeleri ise Trump'ın senatodaki inceleme uzantısı engelini kaldırma talebini boyun eğmeden bu süreci atlattı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Bu kez İsfahan'ı iki yüzüyle görüyoruz. Bir yandan eşsiz geleneksel sanatlar ve el sanatlarına sahip bir şehir, aynı zamanda fabrikalar, startuplar ve bilgi tabanlı şirketlerle sanayi ve yenilik merkezi. Bu bölümde mine ve hatem işçiliği pazarından teknoloji ekosistemine ve mimari mirasa kadar gelenek ve yeniliğin izini birlikte sürüyoruz. Siz değerli ve daimi dinleyicilerimize selam ve saygılar. İran'ı Keşfet Podcast serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu kez de yine İsfahan eyaletindeyiz. İran'ın kalbinde yer alan ve haklı olarak sanatın beşiği olarak anılan bir diyar. Kadim bir tarihe sahip bu şehirde halk yüzyıllardır eşsiz bir zevk, yaratıcılık ve sanatkarlıkla gündelik yaşamı bir sanat eserine dönüştürmüştür. İsfahan yalnızca İran'ın en fazla tarihi, sanatsal ve mimari eseriyle öne çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin en büyük el sanatları merkezi olarak da tanınıyor. Bu bölümde sizleri İsfahan halkının sanat ve el yapımı ürünlerinden bazı örneklerle tanıştırmak istiyoruz. Bu sanat, bu bölgenin ekonomisi ve kültürel kimliğinde büyük bir paya sahiptir. Bunun yanı sıra son yıllarda bu eyaletin halkının bilgi, sanayi ve çabalarına da değineceğiz. Bugünün İsfahan'ın canlılık ve gelişimini gösteren bir tablo. O halde bizimle kalın ve bu dinlemeye değer yolculukta İran'ın bir başka yüzünü keşfedin. Ancak bu heyecan verici serüvene başlamadan önce sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. El sanatları İran'daki en eski ve en çeşitli üretim alanlarından biridir ve köklü bir alan olarak bu ülkenin tarihini, kültürünü ve sanatsal zevkini yansıtır. Bu ürünler hem tüketim amacı taşır hem de yaşam sanatına ve süslemeye estetik bir görünüm kazandırır. Günümüzde el sanatları, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu bir sanayi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca toplumların kimliği ve duygularıyla olan derin bağı, kişiselleştirme imkanı ve tasarım çeşitliliği sayesinde küresel düzeyde özel bir konuma ulaşmıştır. El sanatları 299 farklı dal ve türüyle İran'daki en önemli evde çalışma alanlarından biri sayılır. Ve bu alanda kadınların rolü dikkat çekicidir. Çünkü ülke genelindeki el sanatları üretiminin yaklaşık %70'i kadınlara aittir. Ekonomik açıdan da bu sektör önemli bir yere sahiptir. İran el sanatlarının yıllık finansal hacmi yaklaşık 10 bin milyar tümene ulaşmakta ve Hicri Şemsi 1402 yılı yani 2023'ten itibarıyla ihracat değeri 416 milyon doları aşmıştır. İran el sanatları alanında dünyanın en aktif ülkelerinden biridir ve bu sektör yıllar boyunca ülkenin petrol dışı ihracatında birinci ve ikinci sıraları elde etmeyi başarmıştır. Bu bağlamda İsfahan eyaleti özel bir konuma sahiptir ve her zaman İran el sanatları ihracatının ana merkezi ve öncüsü olarak tanınmıştır. İsfahan, İran'ın el sanatları alanında dünya listesine kaydedilen ilk şehirdir ve 130'dan fazla sanat dalıyla bu alanda eşsiz bir konuma sahiptir. İran'ın en seçkin el sanatları ustaları ve sanatçıları bu bölgede yetişmiştir. Bu nedenle İsfahan yalnızca İran'da değil, dünya çapında da geleneksel sanatlarda önde gelen ve tanınmış bir şehir olarak biliniyor. Bu eyalette İran'daki en fazla sayıda el sanatları sanatçısı faaliyet gösteriyor. Üretim atölyelerinde eserler ortaya koyan yaklaşık 100 bin kişi. İlginçtir ki dünya genelindeki el sanatları dallarının yaklaşık 1/3'ü bu eyalette üretilmekte ve sunulmaktadır. Bu şehre gelen her yeni ziyaretçi karşısında özgün İran el sanatları satan dükkanların bolluğunu görüyor. Her biri renk ve desenin inceliklerini sergileyen bir dünya sunuyor ve her zevki memnun ediyor. Bu eyaletteki el sanatları dükkanlarında görülen her sanat eseri, İsfahanlı sanatçıların aşkını, zarafetini ve olağanüstü yeteneğini anlatıyor. Hatem işçinin ince detaylarından ve telkarinin pırıltısından mine sanatının göz alıcı görünümlerine ve bakır üzerine oyma işçiliğinin zarafetine kadar her eser sanki İran sanat tarihine yeni bir ruh veriyor. Dünya El Sanatları Konseyi de Hicri Şemsi 1394 yani 2015 yılında 6 aday şehir arasında İsfahan'ı el sanatlarında yaratıcı şehir olarak seçti. Bu seçimin en önemli nedenlerinden biri üretimin çeşitliliği ve geniş hacminin yanı sıra İsfahan'da birçok sanat okulu ve üniversitenin bulunmasıdır. Bu kurumlar farklı alanlarda sanatçılar yetiştiriyor. Bu durum İran'ın dört bir yanından gelen meraklıların bu özgün sanatları öğrenmek için İsfahan'a yönelmesine yol açıyor ve şehir hala ülkenin el sanatları alanındaki canlı kalbi olarak parlıyor. İsfahan el sanatları dikkat çekici çeşitliliği ve büyüleyici güzelliğiyle özel ve kalıcı bir hediye almak için en iyi seçeneklerden biri sayılıyor. Bu eserler eşsiz sanatı ve özgünlüğü sayesinde yüksek manevi değere sahip ve yıllarca hatıra olarak kalabiliyor. Bu bölümün devamında bu seçkin sanatların birkaç örneğini kısaca tanıtacağız. Sanatı ince ve parlak bir sanattır. Bakır, altın ve gümüş gibi metaller üzerine sır uygulayarak ve resim yaparak ortaya çıkıyor. Bu sanat genellikle tabaklar, vazolar, sürahiler ve çeşitli dekoratif kaplar şeklinde görülüyor. Özellikle mavi ve firuze gibi belirgin renkleri gökyüzünün huzurunu ve doğanın güzelliğini hatırlatıyor. Mine sanatını İran'ın en eski el sanatlarından biri olarak kabul etmek mümkün. Yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen hala geleneksel sanatlar arasında özel ve sevilen bir konumda yer alıyor. Yapılan araştırmalar bu sanatın yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Sasaniler döneminde zirveye ulaştığını gösteriyor. Sanat tarihçilerinin birçoğu bu dönemi Mine tarihinde bir dönüm noktası olarak görüyor ve Bizans dönemi ve diğer bölgelerdeki Mine işçilerinin bu zarif sanatın tekniklerini İranlı sanatçılardan öğrendiğine inanıyorlar. Tarihi örneklerde bu iddiaya onay damgasını vuruyor. Örneğin Nahavan kazılarında M.Ö. 7 ve 8. asırlara dayanan cam mine sırrı ile bir çift altın küpe bulunması İran'da bu sanatın mazisini gösteriyor. Günümüzde mine sanatı hala canlılığını koruyor ve bunu da büyük ölçüde İsfahanlı kadın sanatçıların yetenekli ellerine borçlu. Pazarda görülen birçok mini işlemeli kap ve desen bu kadın sanatçıların zevki ve emeğiyle ortaya çıkıyor. Çağdaş ustalar arasında bu eski sanata yeni bir ruh kazandıran ve değerli eserler ortaya koyan Mina Cuhari'den söz edilebilir. Kendisi yenilikçi ve bütüncül bir yaklaşımla çalışıyor. İsfahan'da yaygın olan bir diğer sanat ise hatem işçiliğidir. Hatem, çok küçük ahşap, metal ve kemik parçalarının geometrik şekiller halinde ahşap ya da metal kaplar üzerine yerleştirilmesiyle yapılan bir sanattır. Hatem, farklı sayıda kenara sahip düzgün çökgenlerin çeşitli renklerde ve farklı malzemelerle bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen ya da ongen olabilir. Hatem son derece hassas ve zahmetli bir el sanatıdır. Üretimi dikkat ve sabır gerektiriyor. Hatem işçiliğinde geometrik şekiller küçük üçgenlerin yan yana yerleştirilmesiyle desen haline getiriliyor. Üçgenler çeşitli ahşap, metal ve kemik türlerinden yapılıyor. Üçgenler ne kadar küçük ve ince olursa hatem işi o kadar kaliteli kabul ediliyor. Bir hatem deseninde en küçük geometrik birimi oluşturmak için en az 3 üçgen, en büyük birim için ise en fazla 400 üçgen kullanılıyor. Her ne kadar birçok kişi Şiraz'ı İran'ın hatem işçiliği başkenti olarak görse de Safeviler döneminde bu sanat İsfahan'a taşındı ve burada bir meslek olarak yaygın üretime dönüştü. Hatem işçiliği, işin hassaslığı ve inceliği nedeniyle oldukça değerli sayılıyor. Hediye olarak uygun olan hatem ürünleri arasında mücevher kutuları, fotoğraf çerçeveleri, Kur'an kutuları ve satranç kutuları yer alıyor. Dikkat edilmesi gereken nokta şu, tüm hatem işçiliğiyle yapılmış ürünler ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalı. Nemli bezle temizlenmemeli ve yüzeylerini kesinlikle cilalama ürünü uygulanmamalıdır. Firuze yerleştirme işlemi olan Farsça Firuze Kubi olarak bilinen sanat, İsfahan'ın en tanınmış ve en çok ilgi gören el sanatlarından biridir. Firuze taşlarının parıltısıyla özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Bu sanatta küçük firuze parçaları çeşitli desen ve motiflerle bakır, pirinç ya da hatta ahşap gibi yüzeylere tek tek yerleştiriliyor. Bu parçaların arasına koyu renkli bir vernik tabakası sürülüyor ve firuzeler ne kadar düzenli ve birbirine yakın dizilirse eserin değeri ve güzelliği o kadar artıyor. Bugün İsfahan bu sanatın ana merkezi olarak biliniyor. Firuze yerleştirme ürünleri oldukça çeşitli. Vazolardan ve servis kaplarından çerçevelere ve süs eşyalarına kadar birçok parça özel günlerde değerli ve kalıcı bir hediye olarak tercih ediliyor. Son yıllarda bu sanatın kullanımı kap ve takılardan ötesine geçiyor ve yeni alanlarda da yayılıyor. Örneğin bazı değerli panolarda önce kumaş üzerine hat sanatı uygulanıyor. Ardından firuze parçaları üzerine yapıştırılıyor ya da bazen istenilen desen lazerle ahşaba işleniyor ve firuzeler bu oyuklara yerleştiriliyor. Bu yöntemler firuze yerleştirme sanatının İsfahanlı sanatçıların yaratıcılığı sayesinde hala canlılığını koruduğunu ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Eğer İsfahan'a giderseniz mutlaka Nakşecihan Meydanı'na ve bu şehrin Bakırcılar Çarşısı'na da uğrayın. Düzenli çekiç sesleri sizi o tarafa çeker ve etkileyici bir manzarayla karşılaşırsınız. Üstü kapalı bir çarşıdır. İki yanında sıralanan dükkanlar yalnızca sanatçıların eserlerini sergileyip satmakla kalmıyor. Dükkanların içinde ve hatta dışında sanatçılar sandalyelere oturmuş, soğuk metal yüzeyler üzerine göz alıcı ve ince desenler işleyerek çekiçle çalışıyor. Bu çarşıda birçok kişi çekiç darbeleri, sesler, sanatçıların odaklanması ve ellerinin hareketleri karşısında büyüleniyor ve izlemeye koyuluyor. İran'da kalemzani denilen bu sanat işçiliği İran'a özgü eski ve köklü bir sanattır. Bu sanatta bakır gibi metallerin yüzeyi ince bir metal çubukla oyuluyor ya da desen işleniyor. Sanatçı çubuğu çekiçle vurarak metalin üzerine motifler tek tek işliyor. Bu işlem hem fiziksel bir oyma hem de nakış gibi bir işleme tekniğiyle yapılıyor. Kalem işçiliği genellikle vazolar, tabaklar, sürahiler, aynalar ve şamdanlar üzerine görülüyor. Desenlerin özgünlüğü ve sanatsal değeri nedeniyle her kalemzani işi eşsiz bir örnek olarak kabul ediliyor. Göz alıcı güzelliğinin yanı sıra bu eserler tarihi ve kültürel değerler de taşıyor. İran'da kalemzani işçiliğinin 3 ana ekolü bulunuyor. Şiraz, Tebriz ve İsfahan. Her bir tarzın kendine özgü özellikleri ve incelikleri var. İsfahan bu sanatın en önemli merkezlerinden biri olarak daha çok kabartma, yüksek tarzı kullanıyor. Kalemzani işçiliği genel olarak iki şekilde uygulanıyor. İnce kalem ve kabartma kalem yöntemi. İsfahanlı sanatçılar ustalıklarıyla kabartma tarzını zirveye taşıyor. Bu sanatın tarihi kökeni eski dönemlere uzanıyor ve Saka ya da Sıdk halkına yani Aryan kökenli topluluklara dayandırılıyor. Bu yönüyle kalemzani işçiliği yalnızca güzel bir sanat değil, aynı zamanda İran'ın kültür ve tarihine dayanan köklü bir miras. El sanatlarının onlarca dalı arasında İsfahan'a özgü başka bir sanattan söz etmek istersek, hiç kuşkusuz kalemkari ya da bilinen adıyla çit baskı öne çıkar. Kalemkari kumaş üzerine baskı ve desen işleme sanatı olarak biliniyor. Adı da bu sanatın ilk üretim yönteminden geliyor. O dönemde sanatçılar istedikleri desenleri pamuklu ya da bazen ipek kumaşların üzerine kalemle çiziyordu. Ancak zamanla üretimde hız ve kolaylık ihtiyacı doğunca günümüzdeki yöntem benimsendi. Desen ve motiflerin kumaşa aktarılması için kabartmalı ahşap kalıplar kullanılmaya başlandı. Bugün İsfahan, İran'da kalemkari sanatının ana merkezi sayılıyor. Bu sanat, Safeviler döneminde İsfahan'ın başkent olduğu yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. O dönemde erkek ve kadın giysilerinin çoğu kalemkari kumaşından dikiliyordu. Özellikle Hicri 10. yüzyılda İsfahan'daki Kayseriye Çarşısı kalemkari ustalarının toplanma noktasına hale geldi ve çarşının girişinden sonuna kadar birçok atölye faaliyet gösteriyordu. Günümüzde uygulanan yöntemde istenen desenler kabartmalı ahşap kalıplarla kumaş üzerine basılıyor ve bu kalıp üretimi kalemkari sanatının temelini oluşturuyor. Pamuk, ipek, keten ve kanvas gibi kumaşlar bu sanatın en çok kullanılan zeminleri arasında yer alıyor. İsfahan kalemkarisi yalnızca geçmişin görkemli bir mirası değil. Aynı zamanda renkleri ve göz alıcı desenleriyle hala İran'ın geleneksel sanatları arasında özel bir yere sahiptir. İsfahan eyaleti İran'da sanayi açısından önemli bir bölge ve üretim merkezi olarak aynı zamanda yatırım için en iyi fırsatları sunuyor. Bu eyaletin tüm ilçelerinde çeşitli sanayi alanlarını bulmak mümkün. Temel ve ana sanayilerden küçük üretim atölyelerine kadar her türden işletme eyalet genelinde yayılmış durumda. İsfahan, İran'ın sanayi merkezlerinden biri olarak büyük çelik fabrikalarına ve çok sayıda üretim şirketine ev sahipliği yapıyor. Bu sanayi kuruluşları mühendislikten üretim yöntemine ve operasyonlara kadar farklı alanlarda çeşitli iş imkanları sağlıyor. İran'ın büyük fabrikalarının İsfahan'da bulunması bu şehri iş arayanlar için cazip bir hedef haline getiren nedenlerden biridir. İsfahan tarih boyunca İpek yolu üzerinde yer aldığı için taşımacılık ve ticaretin stratejik merkezi sayılmıştır. Günümüzde de geçmişin sanayi ve ticaret deneyimlerinin mirasçısı olarak bu eyaletten İran'ın farklı bölgelerine ve dünyaya birçok ürün ihraç ediliyor. Bu nedenle İsfahan uzun zamandır İran'ın sanayi merkezi ve ekonomik açıdan etkili ve belirleyici bir nokta olarak kabul ediliyor. Eyaletin geleneksel ekonomisi el sanatlarına dayanıyor ve bu alan günümüzde turizm sektöründe de oldukça canlı. Öte yandan büyük sanayi kuruluşları örneğin Zobahan, Demirçelik, Mobareke Çelik Kompleksi, Rafineri, Poliakrilir Fabrikası ve çok sayıda seramik, fayans ve taş ocakları ile taş işleme tesisleri İsfahan'ın sanayileşmesini ve güçlü ekonomisini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Mobareke Çelik Kompleksi, Mobareke şehrinin yanında yer alıyor ve İran'ın en büyük sanayi tesisi konumunda. Bu kompleks, İsfahan'ın güneybatısında, şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şirketin ürünleri arasında sıcak ve soğuk haddelenmiş, asit yıkamalı ve dar şerit rulolar ve slablar yer alıyor. Bu ürünler ulusal ve uluslararası çelik standartlarına uygun şekilde üretiliyor ve otomotiv, beyaz eşya, boru üretimi, basınçlı tanklar, hafif ve ağır metal ekipmanlar gibi birçok sanayi dalının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu şirketin ürünleri Avrupa, Kuzey Amerika, Doğu Asya, Afrika ve Fars Körfezi ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Mübareke Çelik Kompleksinin inşaat çalışmaları Hicri Şemsi 1360 yani 1981 yılında İran'a karşı Baas rejiminin başlattığı savaş döneminde bölge Irak savaş uçaklarının hava saldırısı altındayken İranlı sanayiciler tarafından sürdürüldü. Mübareke Çelik Şirketi İran'ın önde gelen firmalarından biri olarak çelik levha üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin misyonu, ülkenin sanayi, ekonomi ve toplumsal gelişiminde merkezi bir rol üstlenmek ve çelik endüstrisinin teknoloji düzeyini yükselterek dünya standartlarında bir kuruluş olmak şeklinde tanımlanıyor. Bu şirket doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 350 bin kişiye istihdam sağlayarak İran çeliğinin yaklaşık %50'sini üretiyor. Burada bir hatırlatmada bulunalım. Demir çelik fabrikası kurma fikri, sanayinin anası olarak İranlı yetkililer ve aydınlar tarafından daha önce Kacarlar döneminde gündeme getirmiştir. Nihayet Hicri Şemsi 1344 yani 1965 yılında İran'ın ilk demir çelik fabrikasının İsfahan eyaletinin Zerrinşehr doğusundaki Tebas Ovası'nda kurulması onaylandı. Bugün Zobahan İsfahan yani İsfahan Demir Çelik Fabrikası İran'ın ilk ve en büyük yapı çeliği ve demiryolu rayı üretim tesisi olarak tanınıyor. Bu tesis Mübareke Çelik'ten sonra İran'ın ikinci büyük çelik şirketi sayılıyor ve yılda 2 milyon tonun üzerinde nihai ürün kapasitesiyle yapı ve sanayi alanında çok çeşitli çelik profilleri piyasaya sunuyor. Şirketin ürünleri iç pazardaki ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'da 23'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. Yurt içinde ise Zobahan'ın üretimleri Tahran'daki Milat Kulesi, Buşehr Nükleer Santrali, büyük barajlar ve büyük şehirlerin metro ağları gibi ulusal projelerde kullanılmış ve bu fabrika İran sanayisinin temel taşlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmıştır. İran Havacılık Sanayi Şirketi HESA, İsfahan eyaletinde faaliyet gösteren diğer sanayi kuruluşlardan biridir. Şahinşehir'de yer alan bu tesis, İran'daki büyük sanayi fabrikalarından biri olarak kabul edilir. Şirketin yetkinlikleri arasında yolcu ve insansız uçak üretimi hattı, hovercraft onarımı ve yenilenmesi, sabit kanatlı askeri uçak üretimi, hava aracı tasarım merkezi, ülkenin en büyük havacılık elektroniği olan aviyonik merkezi, güçlü laboratuvar ve araştırma merkezi, gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi, test olanakları ve her ürün için donanımlı bir bakım atölyesi yer alır. İsfahan geleneksel sanayi ve büyük fabrikalarıyla İran ve dünyada ün kazanmış bir şehir olmasının yanı sıra son yıllarda yeni bir kimlik de kazanmıştır. Bu yeni yüzüyle ülkenin önde gelen teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri haline gelmiştir. Web tasarımı ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren şirketlerin dijital ekonomiyi geliştirmeye odaklanması, genç nesil için geniş ve çeşitli iş fırsatları yaratmıştır. İsfahan'daki startuplar ve yeni kurulan şirketler, gençlerin yaratıcılığı ve enerjisine dayanarak dinamik bir çalışma ortamı oluşturmuşlardır. Bu ortam yalnızca öğrenme ve mesleki gelişim için bir zemin sunmakla kalmaz, aynı zamanda yeni teknoloji alanlarında istihdam için parlak bir gelecek vaat eder. Bu şehirdeki bilgi tabanlı şirketlerde yenilikçi hizmet ve ürünler üreterek yerel ekonominin güçlenmesine önemli katkılar sağlamış ve bilişim uzmanları, yazılımcılar ve tasarımcılar için ideal bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Böylece İsfahan bugün yalnızca sanat ve el sanatlarının merkezi değil, aynı zamanda İran'da teknoloji ve inovasyonun canlı bir oda olarak da öne çıkmaktadır. Sevgili dostlar, bu bölümde dinledikleriniz yalnızca sanatın hikayesi değildi. Çünkü İsfahan bugün görkemli el sanatlarının ötesinde büyük fabrikalar, sanayi kümeleri ve yeni nesil startuplarla birlikte yaşayan, nefes alan bir şehir. Bir yandan geçmişin izini taşıyan ellerin işlediği gelenek, diğer yanda teknolojide ve inovasyonda öncü bir ruh. İsfahan hem köklerine sadık hem de geleceğe cesurca yürüyen bir şehir. Bir sonraki bölümde yine İsfahan'dayız. Bu kez kültürel mirasın izini süreceğiz. Meydanlardan köprülere, kubbelerden saraylara kadar her yapı İran'ın görkemli tarihinden bir sayfa açacak bize. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. Daha yakın bir bağ kurmak isterseniz iranradio.ir adresindeki internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, sizin geri bildirimleriniz gelecek bölümlerin yolunu aydınlatıyor. Bu bölümde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. İran'ı keşfet devam ediyor. Bir sonraki buluşmamıza kadar İsfahan'ın kalbinden sevgiyle. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman David Stanley şöyle diyor: İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Günümüz dünyasında medyanın kamuoyunu şekillendirme üzerinde inkar edilemez etkisi vardır. Dünyanın en büyük medya organları batı ülkelere aittir. Onlar da kendi politikalarına göre propaganda yaparak muhataplarını etkilemeye çalışır. Ancak batı medyasının üzerinde durduğu gerçek dışı propagandalarından biri, İslam dininde şiddet yanlısı, bağnaz ve gerici bir imaj sunmaktır. Gerçi seyrek sayıda medya organları da en azından bazı programlarında İslam dini ve Müslümanlardan daha gerçekçi bir imaj sunmaya çalışmaktadır.
Bir süre önce Abu Sular yanan birkaç televizyon kanalından yayınlanan Sunrise adlı programı kısa da olsa bu ülkenin 3 yeni Müslüman olan vatandaşıyla bir röportaj yayınladı ve İslam dininin bazı gerçeklerine ışık tuttu. Bu programa üniversite hocası Suzan Karl, elektrik uzmanı David Stanley ve ev hanımı Stacy Muhammed katılmıştı.
Suzan, David ve Stacy 3 farklı kesimden 3 insan olarak sonunda İslam dinini kurtarıcı ve en mükemmel din olarak seçti. Bayan Suzan Karl sıkı bir Hristiyandı ve bu yüzden programın sunucusu ona bu konuyu hatırlatarak "Acaba din her zaman yaşamında önemli bir konu muydu?" sorusunu yöneltti. Suzan Karl bu soruya şöyle karşılık verdi. "Evet, ben her zaman Allah'a inanırdım. Ben Hristiyan bir ailede büyüdüm ve ailemle birlikte her zaman kiliseye giderdik. Bu yüzden din her zaman benim hayatımın büyük ve olumlu bir parçası olmuştur."
Ancak David Stanley'nin durumu çok farklıydı. David kendini şöyle tanıttı. "Ben de diğer her Avustralyalı genç gibi içki içiyordum, sigara kullanıyordum ve eğleniyordum." Bir başka deyişle David pek fazla dini bağlılığı yoktu. Ancak bir köyde büyüyen Stacy Muhammed bir agnostikti. Yani Allah'ın var olup olmadığı konusunda kuşkuluydu. Peki ama ne oldu da bu üç farklı karakterli insan ortak bir dini yani İslam'ı seçti?
Suzan Karl, Sunrise programının sunucusunun neden İslam dinini seçtin sorusuna şöyle cevap verdi. "Ben ergenlik çağından itibaren acaba inançlarıma gerçekten doğru oldukları için mi yoksa sırf Hristiyan bir ailede doğduğum için mi bağlı olduğumu araştırmaya başladım. Hayat, dünya ve diğer birçok şeyin hakkında büyük sorularım vardı. Ve çeşitli cevapları inceliyordum ve büyük bir hayretle her defasında İslam dininin en mantıklı cevapları verdiğini fark ettim ve böylece Müslüman olmaya karar verdim."
Tahran Radyosu.
Programın sunucusu daha sonra David Stanley'e yöneldi ve İslam dinini benimsemeden önce bu din ve Müslümanların hakkında neler düşündüğünü sordu. David açıkça şöyle dedi. "Ben bir ırkçıyım ve Müslüman olmayı asla sevmezdim. Benim İslam dini hakkında görüşüm bu dinin sadece insanları tüm dünyadan nefret eden bir bölgeye özel olduğu ve Müslüman olmayan herkesi zorla Müslüman ettikleri yönündeydi."
Birçok insan onların maneviyata susamış ruhunu doyuracak ve yaşamlarında huzura kavuşturacak ve umut verecek bir dini ve inancı benimsemeye hazırdır. David gerçi medyada yürütülen kampanyaların etkisiyle İslam dinine karşı olumsuz bir bakışa sahipti. Fakat birdenbire ve bir Müslümanla konuştuktan sonra görüşünü değiştirdi ve bu semavi dini benimsedi. David, Müslüman oluşunun macerasını kısaca şöyle anlatıyor. "Bir Müslümanla konuştuktan sonra çok hızlı ve ilk anlarda İslam dininin ve Müslümanların hakkındaki görüşümün tamamen yanlış olduğunu fark ettim ve o andan itibaren kim olduğumu sorgulamaya başladım."
Programın sunucusu David Stanley'den Müslüman olduktan sonra yaşamı nasıl değiştiğini soruyor. David şöyle diyor. "İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor."
Aslında David'in kendini ıslah etme ve başkalarında kusur aramama ile ilgili bu sözleri İslam dininin önemli taliminden biridir. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. "Ey iman edenler! Önce kendinize dikkat edin. Kur'an-ı Kerim yine bir başka ayette başkalarında kusur arayan ve onlarla alay edenlerin vay haline şeklinde buyuruyor. Bu konuda ayrıca birçok hadis de vardır. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Ne mutlu kendi kusuru onu başkalarının kusuru ile uğraşmaktan alıkoyana."
Ancak programın sunucusunun Bayan Stacy Muhammed'den sorduğu soru biraz farklıydı. Sunucunun Stacy'ye ilk sorusu ailesi Müslüman olduğunu öğrendikten sonra nasıl tepki verdikleri yönündeydi. Birçok yeni Müslümanın aileleri Müslüman olduğunu öğrendikten sonra sert tepki verdiklerini beyan etmelerinden farklı olarak Bayan Stacy'nin bu konuda pek fazla sıkıntı çekmediği anlaşılıyor. Stacy soruya şöyle cevap veriyor: "Benim çok sevimli bir ailem vardı. Ancak İslam'a yolculuğum hakkında ailem ile konuşmadım. Zira bu iş bir yolculuğa benziyordu ve herkese nasıl bir karar verdiğimi söylemedim. Ancak 2 yıl sonra onlara anlattığımda kendileri de ben de bazı değişikliklerin yaşandığını hissettiklerini söylediler ve bu durumu çok olumlu karşıladılar. Öyle ki şimdi Müslüman olduktan sonra aileme daha da yakınlaştığımı söyleyebilirim."
Bazı aileler çocuklarının Müslüman olması konusunda çok hassas ve duyarlı davranır. Ancak yeni Müslüman olanların onlara karşı davranışı aile içinde kabul görmelerini kolaylaştırır. Bu bağlamda Asr-ı Saadet'te çok ilginç bir olay yaşanmıştır. Zekeriya İbrahim yeni Müslüman olan Hristiyan bir gençtir ve hac farizesini yerine getirdikten sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle arz eder: "Babam ve annem ve ailem Hristiyandır ve annem görme engellidir. Acaba ben onların yanında kalabilir miyim?" İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Annene bak ve ona iyi davran ve vefat ettiğinde kendin onu toprağa ver ve bu işi başkalarına devretme."
Zekeriya şöyle anlatıyor: "Yaşadığım kentim Küfe'ye döndüğünde anneme iyilik ettim. Bizzat onu besledim, elbiselerini yıkadım ve ona hizmet etti. Bir gün annem bana sordu: 'Oğlum, benim dinimdeyken bana böyle davranmazdın. Ne oldu da yeni dini seçince bana karşı davranışın değişti?'" Zekeriya macerasını ve İmam Sadık Aleyhisselam ile görüşmesini ve o hazretin tavsiyesini anlattı. Annesi şöyle dedi: "Oğlum, senin dinin en iyi dindir. Onu bana da öğret." Zekeriya İslam dinini annesine sundu ve annesi de Müslüman oldu ve öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı ve gece vakti Müslüman olarak vefat etti.
Programın sunucusunun Stacy'ye sorduğu son soru da ilginçti. Sonucu şöyle sordu: "Bir yerde Allah adına bir terör saldırısı düzenlendiğini duyunca sende nasıl bir duygu oluşuyor?" Stacy Muhammed şöyle karşılık verdi: "Ben üzülüyorum. Masum bir insanı öldürmek nerede olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çok üzücü bir olaydır. Ama ben başka bir sebepten dolayı da üzülüyorum. O da bu tür saldırıların İslam adına yapılması ve böylece benim dinimin kötü gösterilmesidir. Ben İslam'ın hakikatini bilirim. İslam terörü onaylamaz ama ben İslam'ı temsil ettiğimden halk bana başka türlü bakıyor. Sanki ben terörle bağlantılıymışım ve bu da benim kendim ve oğullarım için asla istemediğim bir durumdur."
Ancak Stacy'nin esef duyduğunu beyan etmesinden daha önemli olan şey, sonucunun batının Müslümanlara karşı garazkar davranışına itiraf etmesi ve şöyle demesiydi. Gerçek şu ki bizler haber kanalları ve kamuoyu sadece Müslümanların marjinal bir kesimi üzerinde durduğunu biliyoruz. İster kadınlara karşı tutum ister terör saldırıları olsun. Fakat örneğin İrlandalılara bakmıyorlar ki nasıl yüzlerce yıldır birbirini öldürüyorlar ve onlara Hristiyan oldukları için terörist demiyorlar. Biz Amerika'nın güneyinde yaşayan ve evdeki kadınlara çok kötü davrananlara bakmıyoruz ve onlardan kadınlarına karşı bu şekilde davrandıkları için korktuğumuzu söylemiyoruz. Bence İslam hakkında insanları aydınlatmalıyız.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Fars eyaletine doğru yola çıktık ve bu eyaletin İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros sıradağlarının uzantısında bulunan dağlık bir bölgede yer aldığını anlattık. Fars eyaletinde Zagros sıradağları yavaş yavaş yüksekliğini kaybediyor ve ardından geniş ve alçak rakımlarda olan sıradağlar gibi yayılıyor. Bu arada bölgede rakım ve yağış miktarının azalması ile beraber yörede çeşitli iklimler, bitki ve hayvan türlerinde çeşitliliğe vesile oluyor. Bu biyolojik çeşitlilik Fars eyaletinde İran'ın en güzel milli doğal parklarından biri olan Bamu Parkı'nın ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gözleniyor. Bu parkın ekoturizm bakımından müthiş cazibeleri yüzünden bugünkü gezimizin ilk durağı olarak bu parkı seçmeye ve gezmeye karar verdik.
Bamu Parkı, Fars eyaletinin kuzeyinde ve eyaletin merkezi Şiraz'ın kuzeydoğusundan 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bamu Parkı ilkin 1962 yılında 100 bin hektarlık yasak alan olarak ilan edildi. Ancak Şiraz kentinin nüfusunun artması ve kentin gelişmesine paralel olarak Bamu Parkı'nın yüz ölçümü zamanla değişti. Ve bu alan 1967 yılında sit alanı ilan edildi ve birkaç yıl sonra da milli park haline geldi. Hali hazırda Bamu Parkı'nın yüz ölçümü 40 bin hektar kadardır. Park alanında 3 sırada birbirine paralel bir şekilde doğudan batıya doğru uzanıyor. Parkın en yüksek noktasının rakımı 2700 metre kadardır ve Şiraz kentinden rahatlıkla görülebilir. Bu sıra dağların aralarında ise ince bir şekilde uzanan ovalar yer alıyor ve ovalardan biri ceylanların barınağı sayılıyor. Yine dağların ve tepelerin eteğinde vahşi koçlar barınıyor. Parkın kayalık alanı ise vahşi keçilerin ve oğlakların barınağı sayılıyor. Araştırmalara göre Bamu Milli Parkı'nda 32 memeli ve 19 sürüngen hayvanın yanı sıra 91 kuş türü ve 3 çeşit 2 yaşamlı hayvan yaşıyor ki bu da bu milli parkın hayvan çeşitliliği bakımından zengin bir park olduğunu gösteriyor. Bu arada Bamu Parkı'nda yaşayan 18 kuş türü koruma altına alındığı ve soyu tükenmekte olan 6 kuş türü ve 4 memeli hayvanın Bamu Parkı'nda güvenli bir hayat sürdürdüğü belirtilmelidir.
Bitki örtüsü bakımından yürenen ılımlı iklime ve uygun yağış miktarı Bamu Parkı'nda çeşitli bitkilerin yaşarmasını vesile olduğu belirtilmelidir. Bamu Milli Parkı'nda her yıl erken gelen ilkbahar mevsiminde park alanı çeşitli yaban çiçekleriyle kaplanır ve bu açıdan yörede göz kamaştıran manzaralar yaratır. Şimdiye kadar Bamu Milli Parkı'nda besicilik ve bitkisel ilaç sektörleri bakımından değerli sayılan 300 bitki çeşidi tespit edildiği belirtiliyor. Öte yandan parkın ideal bitki örtüsü yörede birçok ceyran, koç, keçi ve yeni bitkilerle beslenen çeşitli hayvanların bu parkta bir araya gelmesine sebebiyet verdiği anlaşılıyor. Bu arada kaplan, kurt, sırtlan, yaban kedisi, çakal ve tilki gibi çeşitli yırtıcı hayvanların için de Bamu Parkı ideal bir ortam oluşturuyor. Çünkü bölgedeki diğer hayvanları avlayarak gününün gün ediyor. Bamu Milli Parkı keklik, altın, kartal ve diğer bazı kuş çeşitleri de bakımından çok zengin bir alandır. Parktaki yaban kuşlarına özellikle çeşmelerin yanı başında ve diğer alanlarda sık sık rastlamak mümkün.
Bamu Milli Parkı, doğal ve yaban hayatı çok yakın mesafelerden seyretmenin mümkün olduğu İran'ın ender yörelerinden biridir. Parkın bitki ve hayvan türleri bakımından çeşitliliği, ayrıca göz kamaştıran doğal manzaraları, doğa hayranlarını ve ekoturistleri kendine çeken cazibelerden biridir. Bamu Milli Parkı, zengin doğası ve bilimsel araştırma merkezlerine yakınlığı itibariyle adeta bitki ve hayvanlar üzerinde araştırma yapan biyolojistlerin cenneti haline gelmiştir. Bamu Milli Parkı, hafta sonlarında ise dinlenmek, eğlenmek ve güzel doğası ve havasından yararlanmak isteyen ailelerin akkanına uğradığı belirtilmelidir.
Şimdi Fars yaratının bir başka eşsiz ve harikulade güzel ekosistemi olan Bahtiyan Göleti'ne doğru yola çıkıyoruz. Bahtiyan Göleti, Bahtiyan Milli Parkı'nda yer alıyor. Bahtiyan Yöresi özel konumu ve ekonomik özelliği yüzünden 1968 yılında koruma altına alındı ve 1995 yılında Milli Park ilan edildi. 117.7 bin hektarlık alanı bulunan bu Milli Park ise Fars ziyaretinde yer alıyor. Park rakamı 1560 ila 2480 metre arasında değişirken ortalama yıllık yağış 330 milimetre ve yine ortalama yıllık sıcaklığı da 15 derecedir. Bu parametreler Bahtigam Milli Parkı'nın da ılıman çöl ikliminin etkisi altında olduğunu gösteriyor.
Bahtigam Milli Parkı, Bahtigam Göleti ve Bahtigam'ı yaban alanında yer alan dağlık arazilerden oluşuyor. Göletin suyu ırmakların gölete aktığı noktalarda tatlı fakat genelde tuzludur. 3 metre ortalama derinliği bulunan Bahtigam Göleti, yağışların bol olduğu yıllarda Teşek Göleti ile birleşerek daha büyük bir gölete dönüşüyor. Bahtigam Göleti'nde yüksek yoğunlukta yosun gibi çeşitli deniz bitkileri bulunuyor. Bahtigam Milli Parkı'nın kurak sahalarında ise badem ve bazı yerel ağaç türleri olmak üzere çeşitli ağaçlar yer alıyor. Bahtigam Göleti'nin ortasında bulunan adacıklar ise birçok yerli ve göçmen kuş için iyi bir barınak ve üreme alanı sayılıyor. Bu yüzden kuşları korumak amacıyla kurulan birçok uluslararası kurum ve kuruluş Bahtigam Göleti'ni önemli bir ekosistem olarak tanıyor. Bahtigam Milli Parkı'nda da keçi, oğlak, koç, kaplan, flamingo, ördek, pelikan, akbaba, kaplumbağa ve balık çeşitleri barınıyor. Yine Bahtigam Göleti'nde zengin bitki çeşitleri Artemia adında bir çeşit karidesin gölette yaşamasına imkan sağladığı da belirtilmelidir. Bahtigam Milli Parkı'nın biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleri bu parkı da ekoturizm ve bilimsel araştırma merkezine dönüştürdüğü anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızın 3. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülüyor. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse,
daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.